Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Recep Özlem, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Geçen haftadan devamlı değerli dinleyicilerimiz, hocamızla birlikte Celali isyanlarıyla başlayacağız. Söz bizi nereye götürecek şimdilik bilemiyoruz sohbetimizi. Ama öncesinde hep olduğu gibi Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkmış bir kitap armağanımız var. Sorularınız, yorumlarınız olacak biliyorum. Bunun için telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve hemen Güray hocamıza soralım. Hocam bu hafta şanslı dinleyicimize hangi kitabı armağan edeceğiz?
Bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayana Türk Tarih Kurumu yayınlarından olan Macaristan Türk Aleminden Çizgiler adlı eserimizi hediye ediyoruz. Bu eser Takats isimli bir Türkolog tarafından hazırlanmış ve Türk Tarih Kurumu yayınlarından 80. yıl hatırası olarak çevrilmiş ve çıkarılmıştır. 2011 yılında yayınlanan bu eser 1931'in 80. yılına denk gelen bir yayın olarak ilim alemine sunulmuştur. Çok önemli bir Türkoloğun, Macaroloğun araştırması ve Türk tarihine dair verdiği bilgiler, Osmanlı dönemindeki Macarlarla Türklerin ilişkileri, yani Osmanlı-Macar ilişkileri dahil olmak üzere çok güzel bir eser, önemli bir kitap hediye ediyoruz. Sadreddin Karatay tarafından çevrilen bu eseri talihli dinleyicimize sunmuş olacağız.
Ana konumuza, sohbetimize geçmeden değerli dinleyicilerimiz, kitabın adından hareketle Güray hocamızdan ben bir iki yorum rica edeceğim. Hocam diyor ki kitabın adı Macaristan Türk Aleminden Çizgiler. Osmanlı öncesinde de Macarlarla Türklerin ilişkisini biliyoruz. Galiba onu çağrıştırmak için seçilmiş bir isim gibi görünüyor.
Tabii Macarlar tarih boyunca Türklerle topluluk olarak akraba ve Türk toplulukları içerisinde sayılmış olan bir topluluk olarak karşımıza çıkar. Zaman içerisinde kendi kültürlerinde, yapılarında, geleneklerinde etkilenmeler, değişimler yaşanmış ve çok büyük farklılaşmalar da olduğunu söyleyebiliriz belli konular açısından. Ancak Türklere karakterleri, yapıları, yaşadıkları coğrafya ve tarih olayları açısından birçok yönden müşterek bir tarih alanına, geçmişine sahipler. Macarolog olabilmek için öncelikle Türkolog olmak gerekiyor. Türk tarihinin bir parçasıdır Macarlar ve Türk-Macar ilişkileri şüphesiz çok eskiye dayanır. Bunun tarihsel olarak karşılığını 9. yüzyıla kadar götürebiliyoruz. Hatta daha öncelere kadar uzanmak mümkün. Avarlara kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Avrupa'nın doğusundaki Macar varlığı Karadeniz kuzeyine 11-12. yüzyılda tam olarak bu Dobruca bölgesi ve Macaristan Budin bölgesine doğru yönelmişti. 12. ve 13. yüzyılda Bizans'ın da baskısıyla bugünkü Balkanlarda kuzey bölgede Romanya ülkesinde yapılan savaşlar neticesinde Macarlar topluluk olarak Hristiyanlığı kabul ettiler. Defaatle Hristiyanlığı kabul etmişlerdir ama Hristiyan olmadan önceki dinleri hakkında da sağlıklı bilgilere sahibiz bugün itibariyle. Macarlar Orta Asya eski Türk dini geleneklerine çok benzer bir gök tanrı geleneğine sahip topluluktu. İsimleri Hungarya, Hungar şeklinde bugün Hungari ülkesi batı dillerinde geçiyor. Hun sözcüğünün de burada geçmiş olması çok ilginçtir, dikkat çekicidir. Ancak tabii Türklerle akraba topluluk olmalarının da ötesinde dil bakımından da benzerlikleri var. Askeri yapıları itibariyle de Avrupa'nın Doğu Avrupa kolunun en savaşçı topluluklarından birisi Macarlar. Ve nitekim Osmanlı-Avrupa münasebetleri sırasında Macarların askeri yeteneklerinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Osmanlı Balkanlarda ilerlerken en çok askeri bakımdan Macarlarla ya ittifak yapmak ya da mukabil olarak Haçlı kuvvetlerinin başında Macarları görmek zorunda kalmıştır. Bu Türklerin savaşçılık geleneklerinin aslında sonraki çağlarda da devam ettiğini gösteren bir yönü, benzeşim yönü. Kendi Türkologları da bunu yazdılar, araştırdılar, ortaya koydular. Bugün itibariyle de Macarlar tarihini daha açık, aydın bir şekilde okuyabiliyorlar, görebiliyorlar, tanıyabiliyorlar. Bu da sevindirici bir husustur. Bunu da özellikle belirtmemizde yarar var. Osmanlı kanunnameleri içerisinde Macaristan bir eyalet olarak ayrı bir paşalığa ayrılmıştı. Budin Paşalığı dediğimiz bir paşalık, ayrı bir beylerbeyliği olarak yönetiliyordu. Rumeli Beylerbeyliği'nin dışında, eyaletlerin dışında Budin Paşalık seviyesinde ve hatta paşalık rütbesine sahip olmakla birlikte Vezir-i Azam'a denk sayılacak bir konumda görülmüştür yer yer 16. yüzyılda. Bu da bize Osmanlı Devleti'nin Macar topluluğuna çok özel bir önem verdiğini ve hukuk olarak da millet sistemini Macarlara uyguladığını, onların şahsiyetli, kimlikli bir yapıda toplumsal haklarını koruyarak Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde varlıklarını sürdürmelerine imkan vermişti, hukuken haklar tanımıştı. Ve elbette reform savaşları sırasında Macarların kimliklerini büyük oranda korumalarında Osmanlı hükümdarının almış olduğu askeri önlemlerde apayrı önem arz eder, dikkat çeker.
Ve değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Ve asıl konumuza geçiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Celali isyanlarını konuşmaya başlamıştık geçtiğimiz hafta ve hocamıza soracağız demiştik. Hocam, Bozoklu Celal kimdir?
Bozoklu Celal Anadolu sipahileri içerisinde ortalama bir sancak seviyesinde tımar arazisine sahip olan bir tımar beyidir. Yani Bozok sancağında önemli bir sipahi olduğunu anlıyoruz. Bugünkü ismiyle Yozgat vilayetimizin sınırlarına tekabül ediyor. Ancak Bozok Sancağı denildiğinde tabii ki daha geniş bir coğrafyayı kastediyoruz o tarihler itibariyle. 16. yüzyılın sonlarında timarlı sipahilerin ellerindeki yetkilerin kısıtlanmasına dair bir takım uygulamaların arttığını söyleyebiliriz. Özellikle bu husus Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren başlatılan Yeniçerilerin timar sahibi olmasına hak tanınmasının bir gelişmiş şekliydi. Aradan geçen 70-80 yıl süre zarfında, yani 1590'larda artık timarlı sipahilerin Balkanlarda ve Anadolu'daki arazilerinin pek çoğunun Yeniçeri ağalarının eline geçmeye başlamış olduğunu görüyoruz ki Osmanlı Devleti aslında geçen programımızda da ifade ettiğimiz gibi merkezi devlet politikasını böylece askeri kolda Türkmenlere dayalı, Oğuzlara dayalı sipahilerin elinde bulunan arazi politikasını değiştirecek bir şekilde dönüştürüyordu. Bunun da ötesinde devşirme sisteminin daha güçlü bir şekilde hakim olması neticesi ortaya çıkacaktır. Yani kapı kulu sistemi ya da Yeniçeriler dediğimiz askeri sistem daha güçlü bir şekilde 16. yüzyılın sonlarında timarlı sipahilere karşı devlet içerisinde merkezi gücü temsil ediyor ve diğerlerini öteliyor ya da haklarını yer yer ellerinden alabilecek neticelere doğru ulaşıyordu. Sonuçta 1596 yılı itibariyle biz Anadolu'da ve İstanbul'da çeşitli ayaklanmalar görüyoruz. Bu ayaklanmaların ilki Bozok Sancağı'nda Bozoklu Celal adlı bir timarlı sipahi bey tarafından başlatılmış. Bozoklu Celal'in başlatmış olduğu bu isyan Anadolu'nun batısına, doğusuna hükmetmeye başlamış. Bütün sipahiler bir araya gelerek, ki bunlar sipahi dediğimiz askeri sınıflardır. Bundan dolayı Bu isyanları sivil halk isyanı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Osmanlı ordusu içerisindeki bir sınıfın isyanı olarak görmemiz gerekiyor. Bunu bir kere tespit edelim. Burada herhangi bir sivil hareketten bahsetmiyoruz. Burada Osmanlı düzenli ordu yapısının içerisindeki silahlı kuvvetlerin bir kolunun isyanından bahsediyoruz. Yani Celali isyanları bir silahlı isyandır. Ordunun içerisindeki timarlı sipahi kuvvetlerinin isyanıdır. Ve Osmanlı ordusunun sınıflarını tekrar burada dinleyicilerimiz açısından tanımlamak doğru olur, anlamaları açısından diye düşünüyorum. Yoksa yanlış olabilir. Bugünkü ordu sisteminden oldukça farklı bir yapıdan bahsediyoruz. 1. Osmanlı askeri sisteminin merkezi gücünü devşirme ocağı, acemi olanlar sınıfından yetişen Yeniçeri Ocağı oluşturur ve Yeniçeri Ocağı 16. yüzyılın sonlarında en güçlü ve kalabalık seviyesine ulaşmış bulunuyordu. Sayıları 40 bin civarındaydı. Buna karşılık timarlı sipahilerin sadece Balkanlardaki bir kolunda 70 bin civarında bir timarlı sipahi gücü vardı askeri sınıf olarak. 40 bin merkezde askeri güç yani Yeniçeri Ocağı, 70 binde Taşra'daki timarlı sipahi akıncılarının ya da eyalet askerlerinin de katılımıyla daha fazlaya ulaşabilen Osmanlı askeri sınıfı içerisinde şüphesiz bir dengesizlik görünüyordu. Yani askeri sınıf açısından timarlı sipahiler daha kalabalık, sefer sırasında ordunun geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan, yayılmasını sağlayan, doğuya giderken Anadolu'daki timarlı sipahileri, batıya giderken de seferler sırasında Balkanlardaki timarlı sipahi arazilerinden elde edilen askerler orduya katılırlardı. Seferin güzergahına göre değişen yönlerde timarlı sipahi askerleri görevlerini yerine getirirler ve padişahın ordusuna belli menzillerde katılırlardı kavşak noktalarında. Bunların arazilerinin büyüklüğüne göre has, zeamet ve timar dediğimiz dirlik sistemi şeklinde paylaştırılan arazilerden farklı sayılarda timarlı asker katılabilirdi. İşte bu has ve zehametlerin paylaşımı Yeniçeri Kapıkulu Ocağı'na tahsis ediliyor. Bir süre sonra da has, zehamet, tımar diye ayırdığımız toprak sistemi içerisinde bu defa timar kısmı yani en küçük toprak birimine hükmeden timarlı sipahinin elindeki arazilerin de Yeniçeri Ocağı'ndan Kapıkulu sipahilerine verilmiş olması gerçekten bir rahatsızlık oluşturdu. Çünkü verilen bir hak ve hukuk kaybı oluşturuyordu. Bu da timarlı sipahilerin elindeki gelirlerin yönetilmesi açısından baktığımızda gelirlere el konulması ve arazilerin Yeniçerilerin eline geçmesi demekti. Ve Yeniçeriler de kendi tasarruflarıyla arazileri başkalarına verebiliyorlardı. Ya da gittikçe sayıları artan bir oranda timarlı sipahiler arazileri ellerinden alındıkça işsiz kalıyorlar. Askeri sınıf dışına itilmiş oluyorlardı.
Hocam,
Neticede isyan İstanbul'da da taraftarlarını buldu. Celali isyanlarının İstanbul'da ve Karadeniz'in orta kısmında Canik Dağları bölümünde Bozok'ta kolları ortaya çıktı. İstanbul'da da kendi taraftarlarını toplayarak Şeyhülislam'ı da yanlarına alarak Padişah 3. Mehmed'e arzda bulundular. Timarlı sipahi beyleri yani Celaliler İstanbul'da da ayaklandılar ve Yeniçeri Ocağı'nın o sıralarda en önemli beyi olan ve Serhat sınırlarında paşalık rütbesiyle ordu komutanlığı yapan savaşta bulunan Eflak bölgesindeki Yemişçi Hasan Paşa bu sırada başkentte değildi. Yemişçi Hasan Paşa'nın görevden alınmasını, Yeniçeri Ocağı'ndaki bu suistimallerin sona ermesini ve taraftarlarının da yani Kapıkulu Ocağı'nda timarlı sipahilerin haklarına el koyan kişilerin de cezalandırılmasını istediler padişahtan. Padişah Sunullah Efendi, Şeyhülislam'dan da görüşlerini aldı. Sunullah Efendi de bu ilgili kişilerin suçlu olduğuna hükmetti. Ve Yeniçeri Ocağı'nın paşalarının, veziri azamın da bulunmadığı bir sırada Yeniçerilerden önemli bir kısmının cezalandırılmasıyla neticelenen bu mahkeme olayından sonra Yemişçi Hasan Paşa İstanbul'a gelmesinin savaştan sonra tehlike arz ettiğini fark etti. Kendisinin de yakalanarak öldürülmesi tehlikesini görmekteydi. Bundan dolayı Kapıkule ocaklarından kendi adamlarına ciddi oranlarda bahşişler, ulüfeler gönderdi önden ve onları sağlam bir şekilde kendisine bağladıktan sonra İstanbul'a geldi. Timarlı sipahiler onun üzerine yürüdüler ve yakalanmasını istediler, cezalandırılmasını istediler. Yemişçi Hasan Paşa'nın bu durumda Yeniçeri Ocağı'na sığınarak sipahilere karşı savaş emri verdiğini görüyoruz. Bunun üzerine İstanbul'da ciddi bir Timarlı Sipahi Yeniçeri Savaşı başladı. İşte bu dikkatinizi çekiyorsa az önce de ifade ettim Sedat Bey. Askeri sınıflar içerisindeki bir mücadeledir. Yani Timarlı Sipahi askerleriyle Yeniçeri askerleri başkentte savaşıyorlar. Bu yani ne demek istediğimi anlatabiliyorum herhalde. Evet, yani sivil halkın bir savaşı değil. Osmanlı milletinin kendi içerisinde Türk milletinin bir savaşı değil. Askeri sınıfın hakimiyetteki paylaşımıyla ilgili ciddi bir sorundu ve bunun artık savaş noktasına geldiğini görüyoruz. Nitekim Haçova Savaşı'nda da olan olaylar, Yeniçerilerin savaşmak istememesi, Timarlı sipahilerin aynı şekilde savaştan geri çekilmesi ve birbirlerine topu atmaları orduyu, devleti zora sokan sonuçlar getirmiştir. Hoca Saadettin Efendi'nin de durumu fark ederek padişaha sen atıl padişahım yoksa ordu yenilecek demiş olması ancak zaferi getirmiştir ve Osmanlı Devleti'nin padişahın sefere giderek zafer kazandığı son olay budur. Haçova zaferidir 1595 tarihli. Gerçekten de Eflak, Boğdan, Avusturya bölgesinde toprakların elde tutulması için verilen son zafer ve gerçekten bu bölge elde tutulabilmiştir. Osmanlı padişahları olağanüstü durumlarda yer yer divanlarını sarayın dışındaki yerlerde de toplayabilirlerdi. İşte 3. Mehmet ilk kez Osmanlı padişahının sokaktaki olaylara müdahale ettiğini göstermek üzere Topkapı Sarayı'nın önüne divanı çıkartmış ve acil vakaları orada cezalandırmak amacıyla ayak divanının sayısını artırmıştır. Yani ayak divanı diyoruz biz buna. Selçuklu'da, Anadolu Selçuklularında, Türk devletlerinde görülen kurultayların bu şekildeki olanlarına ayak divanı adı verilir. Bir divan daha vardır, o da at divanıdır. Yani savaş sırasında at üzerinde beyler, devlet adamları bir araya gelirler. Herhangi bir şekilde attan inmeden bir konuyu görüşerek, birden fazla önemli konuyu da konuşarak karara bağlarlar. Bunlar bir meclistir.
Hocam, ta Atilla'dan gelen bir gelenek, evet.
Bu da Osmanlı Devleti'nde bu dönemde Padişah 3. Mehmet'in girişimiyle İstanbul'daki Celali-Yeniçeri çatışmaları sırasında uygulanan bir olağanüstü hale karşı tedbir olarak karşımıza çıkmaktaydı.
Hocam nefeslenelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Hocam, 3 tane sorum var size. Bunlardan bir tanesi, bu dağlarda güneydeki, kuzeydeki Anadolu'nun çeşitli dağlarında yerleşik yarı göçebe yaşayan Oğuzların iskanı meselesi Celali isyanlarına tesir etmiş midir? İkincisi, Celali isyanları ne zamana kadar sürmüştür ve başladıktan itibaren devlet üzerindeki tahribatı, elimizde tabii bir terazi yok ama ne düzeyde olduğunu tespit ediyorsunuz Güray Hocam?
Tabii Celali isyanlarının Osmanlı'da sosyolojik bir sonuç getirdiğini söyleyebiliriz. Türk devleti Osmanlı çağında ordu millet bir yapıya sahipti. Bu ordu millet yapısının temelinde aslında timarlı sipahi sistemi vardır. Timarlı sipahilerin bu şekilde bir reforma hazır olmadıklarını söyleyebiliriz. Yeniçerilerin tabii güçlü bir şekilde devlette etkili olmaya başlamalarıyla tabii bir akış ile birlikte merkezileşen devletin elinde daha güçlü bir askeri unsur olarak öne çıktıklarını görürken devletin yönetiminde de söz sahibi olmaya başlamaları söz konusudur ve nitekim olmuştur da. Yemişçi Hasan Paşa vefat eden Sadrazam İbrahim Paşa'nın yerine 1601 yılında baş sadrazam, yani birden fazla vezir olduğu için sadrazam olarak atanmıştır. Ve olayları İstanbul'daki Celali isyanını bastırmış başta. Celalilerin önde gelenleri cezalandırılmış. Padişaha arz edilmiş durumları. Ve ardından da Anadolu'daki Celaliler üzerine yürümek üzere sefer için hazırlıklar başlatmış. Ancak birçok yerde Celali isyanı Balkanlarda ve Anadolu'da aynı anda patlak verdiği için Yemişçi Hasan Paşa'nın üstesinden gelemeyeceğini anladığı bu olay üzerine Celalilerden en önde geleninin Bosna Serdarı olarak atanması için anlaşma yapılmıştır Celalilerle. Ardından Abaza Mehmet Paşa Anadolu'daki Celaliler içerisinde ki mücadelede onların yenilmesi konusunda çaba gösteren bir bey olarak görülüyor. Celalilerin bazılarının bu şekilde Balkanlarda, Anadolu'da beylerbeyi veya sancakbeyi olarak görevlendirmeleri kısmen bazı bölgelerdeki isyanın elebaşlarının böylece haklarını elde ettik düşüncesiyle hareket etmesiyle isyan bastırılmıştır diyebiliriz. Mesela bunlardan birisi Deli Hasan Paşa, Bosna Serdarı olarak atanınca Timarlı taraftarları ile beraber artık isyan için gerekçe kalmadı diye isyanı bastırmıştır. Kendisi sona erdirmiştir böyle. Çünkü bir Oğuz isyanı, yani devletle olan meseleleri aslında bir hak hukuk veya toprak düzenindeki topraklarının elinden alınması söz konusu olan bir sınıftan bahsediyoruz burada. Askeri sınıftan bahsediyoruz. Bunu geri alabilmek için bir mücadele yapıyorlar. Tıpkı Oğuz isyanında olduğu gibi Selçuklularda Oğuzlar bir vergi meselesinden dolayı isyan etmişlerdi.
Evet hocam yani.
Burada da böyle bir şey var. Timarlı sipahi verginin karşılığı vergi vermediği için askerlik yapar. Ancak bu defa toprak ellerinden gidince nasıl vergi verecekler, nasıl geçim yapacaklar? Dirlik arazileri ellerinden gidiyor. Ve gerçekten de bu sosyal düzeni etkileyen olaylar dizini bazı celalilerin bu şekilde atanarak bastırılmaları söz konusu olmuşken bir kısmı da özellikle göçebe arazi şartlarının daha yoğun olduğu, devletin otoritesinin, fermanının, kanununun işlerilik açısından daha az etkili olduğu bölgelerde isyan, başıbozukluk devam etmiştir. Bu ne zamana kadar sürdü? 17. yüzyılın tamamı celali isyanların olaylarıyla doludur. Yer yer şehre inen kırsaldaki bu timarlı sipahi taraftarları, isyan celali isyanı taraftarları şehirleri yağmalamışlar, yangın çıkarmışlar ve kendi bölgelerine geri dönmüşlerdir. Bu Ankara'da, Konya'da, Kayseri'de büyük bugün bile Türkiye'mizin büyük şehirleri olan tarihi şehirlerimizde de gerçekleşmiştir. Gerçekten de 17. yüzyıl yer yer bizim tarih ve kültürümüzün önemli eserlerinin de yakılıp yıkıldığı, medreselerin, kütüphanelerin yakıldığı bir celali isyanları vakasıyla, vakalar grubuyla doludur. Ve 17. yüzyılın hemen başlarında birçok yerde, gerek medreselerde, gerekse diğer bilim merkezlerinde de bu şekilde büyük bozulmalar, değişimler görüyoruz. Burada şunu hemen ifade edelim. Osmanlı Devleti bu çağda 1600-1601 yılı itibariyle henüz 3. Mehmet'in de son dönemleridir. Çok önemli siyasi askeri başarılar da elde ediyordu. Bunlardan birini gençlerimiz ve dinleyicilerimiz için kesinlikle anlatmam gerekiyor.
Buyurunuz hocam.
Ve gerçekten 3. Mehmet döneminin ve tarihimizin çok şerefli, onurlu zaferleri de bu dönemde oldu. Birisi Haçova zaferidir. Özellikle vurguluyorum. Haçova zaferini yükselen bir inanç ve gayret, tabii akılla, ilimle birlikte yapılan mücadele ortaya koyarak kazanmıştır. İkincisi ise Tiryaki Hasan Paşa'nın Kanice müdafaasıdır. Dillere destan olan bu müdafaanın gerçekten de bir başarıyla, bir zaferle sonuçlandığını görüyoruz. Kanice Beylerbeyi olan Tiryaki Hasan Paşa, 9000 kişilik bir Osmanlı kuvveti askeri, yani Timarlı Sipahi Bey'dir aynı zamanda. Askeri sınıf içerisinde de Akıncıların lideridir kendisi. Çok ciddi bir savunma yapmıştır. 30.000 kişilik bir Avusturya ordusuna karşı Kanice Kalesi'nin savunmasını yaparken 300 kişilik bir Akıncı birliğine sahipti. 9.000 kişinin büyük bir kısmı da lojistik ve yedek kuvvetlerle vesaire sivil vatandaştan da oluşuyordu. Böylece biz şunu görüyoruz. Tiryaki Hasan Paşa 300 kişilik bir Akıncı kuvvetiyle 30.000 kişilik bir Avusturya ordusunu nasıl yenmiştir? Tarih kaynakları bunu ifade ediyorlar. Ve Osmanlı divanında da görüşülüyor konu. Yedek kuvvetler gönderilmiş Tiryaki Hasan Paşa'nın savunmasını desteklemek üzere ama o ihtiyat kuvvetleri, yardımcı kuvvetler gelmeden zafer kazanmayı başarmıştır Tiryaki Hasan Paşa. Ve Avusturya ordusu Arşidük Ferdinand'ın mağlup olarak geri çekilmek zorunda kaldığını görüyoruz. Geri çekilmesinin sebeplerinden birisi kendi ordusunun içerisindeki bir topun geceleyin patlaması üzerine Türklerin baskın yaptığını düşünmüş. Ordusunun bir kısmı büyük bir ordunun saldırısına uğradığını düşünmüş. Ardından Tiryaki Hasan Paşa'nın da hazırda bekleyen Akıncı kuvvetlerini onların peşine sürmesiyle birlikte Avusturya ordusu parçalara ayrılarak geceleyin kaçmıştır, dağılmıştır ve kuşatma büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu 9000 kişiye 30.000 kişinin galibiyeti diyebiliriz. Hatta buradaki görev alan 300 kişilik Akıncı Timarlı Sipahi gerçekten kahramanca mücadele etmiştir. Bu olayı çok detaylı bir şekilde biliyoruz. Hatta mutlaka da işlenmeli diye düşünüyorum.
Hocam,
buna benzer güzel vatan savunması niteliğinde kale kuşatmaları, savunmaları var.
Hocam, burada Kanice savunması, Dandanakan Savaşı ve Manazgirt'e ilişkin bazı savaş tarihçilerinin çalışmaları var. Bir tarafın ateşli silahlar, yani makinalı tüfek kullansa dahi bu büyüklükteki bir düşmana karşı galibiyet elde etmesi, zafer kazanmasının çok zor olduğunu, bunların birer mucize sayılması gerektiğini ifade ediyorlar. Şimdi, görüşünüz ne hocam?
Bütün küçük büyük birlik yapısı itibariyle baktığımızda Kanice'deki ordu oranlaması itibariyle asker ve kılıç tutan er sayısı, timarlı sipahi sayısı 3000 civarında. Yani 3000 civarında bu 9000 kişinin 3000'i silahlı kuvvet yaklaşık olarak. Ve Avusturya ordusuyla çarpışanlar bunlar. 30.000'e 3000, 10'da 1'dir. Yani 1'e 10 bir orduya karşı galip geliyor Tiryaki Hasan Paşa. Biz Dandanakan'da, Malazgirt'te, Sakarya'da, Çanakkale'de karşılaştığımız ordularda hep müdafaa savaşlarında, ya istiklal ya ölüm savaşlarında böyle adeta savaşçılık ruhumuz öne çıkan bir millet olarak zaferle ayrılmasını bilmişiz. Bunun sebepleri var. Tabii ki başta çok cesur bir şekilde hayatını ortaya koyan dirayetli lider olması gerekiyor. Yani Tiryaki Hasan Paşa karakteriyle içindekilere ölse dahi kaleyi vermeyeceğine inandırmış, kendilerini, yani oradaki insanları satmayacağını, parayla değişmeyeceğini ifade eden bir duruşu var. Ve Osmanlı ordusunun yardımını beklemeden savunmayı sürdürüyor. Ve yardım gelmeden de zafer kazanıyor. Osmanlı tarihlerine ve sadrazamına, paşasına, hükümdarına bu çok büyük bir moral olmuştur. Bu Celali isyanları sırasında gerçekten de önemli bir başarıdır. İşte bu olay üzerine şehzade ve veliaht olan Mahmut Paşa ya da veliaht hükümdarın şehzadesi, kendisinden sonra tahta geçecek kişi, Celali isyanlarını hem Anadolu'da hem Balkanlar'da bastırmak üzere babasından yetki istemiştir. Ancak babası bu yetkiyi vermediği gibi onun Celali isyanlarının bastırılması konusundaki tutumlarının yanı sıra hükümdara, yani babasına karşı da tepki göstermesi üzerine bu yetkiyi vermemesinden dolayı 3. Mehmet oğlunu çok fazla ısrarcı olması ve vezirlerle, askerlerle bu konuları sürekli konuşmasından dolayı rahatsız olarak cezalandırmıştır ve idam ettirmiştir. Bu dilsiz cellatlar var, onlara emir vererek boğdurmuştur. Ancak bu defa bu kadar değerli, kıymetli bir iyi yetişmiş şehzadesini öldürmekten dolayı kendisi üzüntüye kapılmış ve 1603 yılında sekte-i kalpten vefat etmiştir 3. Mehmet Han. Ve yerine de 1. Ahmet hükümdar olarak geçecektir. Gerçekten de Şehzade Mahmud'un çok iyi yetiştiğini anlıyoruz. Ulema ve askerlerin devlet erkanının önemli bir kısmı yetkilendirilmesini, ordunun başına serdar olarak şehzadenin geçirilmesini istiyorlar. Ancak 3. Mehmet buna razı olmuyor. Neden razı olmuyor? Bu konuda tabii 3. Mehmet ordunun başında sefere gitme alışkanlığı olmayan bir hükümdar. Bunu hemen ifade edelim. Mahmud öyle değil. Şehzade Mahmud ordunun başında kılıç çekip Celalilere karşı savaşalım, düzeni sağlayalım, çeşitli tedbirler alalım, hukuki, kanuni ve hatta askeri diye konuya defaatlerle girmiştir. Ancak 16 yaşındaki bu şehzadenin bu kadar ileri gitmesi hükümdarı rahatsız etmiş görünüyor.
Çok genç yaşta hocam. Neticede
üzücü evet. Bir olay da yaşanmıştır gerçekten. Osmanlı Devleti sonuçta ailenin farklı üyelerinin etkili olduğu bir devlet olmakla birlikte hükümdarın ve divanın devletin düzenini bozacak şekilde ısrarlı tutumları aile içinde bile affetmeyen bir yapıya sahip. Neticede şehzade yay kirişiyle boğdurma dediğimiz dilsiz cellatların işlemiyle infaz edilmiştir. Tabii Şeyhülislam'ın da fetvası vardır.
Onu hocam ama belirtelim. İki programdır bu ekonomi politiğini, etnik yapısını, bu isyanların özetlediniz. Daha önceki programlarımızda da anlattığınız gibi Türk devletlerinin yıkıma giden süreçleriyle Cihan Devleti Osmanlı'nın yıkıma giden süreci de birbirine çok benziyor. Önce içeriden bir savaş, içeriden birbirini yorma başlıyor ve ardından da diğer unsurlar geliyor ki şimdi bu süreç içerisinde az önce söylediğiniz Kanice'de savaşı kazandık ama Balkanlar'da mücadele de çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Devlet hem içeride hem dışarıda büyük bir mücadele içerisinde Gürev Hocam.
Tabii bu iç isyanlar olayı, Yeniçeri Timari Sipahileri isyanları tahtın değişiminde de Yeniçerilerin güçlenmesi neticesinde ayaklanma çıkararak padişah asmaya kadar gidecektir. Nitekim 1. Ahmet zamanında çeşitli defa kazan kaldırma girişimleri vardır ve artık Celali isyanlarından sonra merkezi kapı kolu gücü daha üstün duruma geldiği için 1. Osman'dan sonra, yani Osmanlı Devleti'nin kurucusundan sonra ilk kez Osman ismiyle tahta geçen genç Osman, 2. Osman bir Yeniçeri isyanı neticesinde boğdurularak asılmıştır.
Evet.
Ve böylece ilk defa bir Yeniçeri Kapıkulu isyanıyla bir hükümdar asılmıştır. Ve yaklaşık 20 yıl sonra, 18 yıl sonra böyle bir olay olmuştur.
Hocam az önce kullandığınız tabir de tarihimize geçmiş, bugün de kullanılan bir tabir, kazan kaldırmak tabiri.
Evet.
Onu da buradan herhalde söylemekte fayda var dinleyicilerimize. Beğenmiyorlar yemekleri, ondan sonra isyan çıkıyor. Ya da
tabii bu bir gerekçe ama evet. Yani yemeğin beğenilmemesi diye bir şey söz konusu değil. Asıl beğenilmeyen şey... Orada temsili bir ifade o. İsyan ifadesi. İsyanın çeşitli alametleri vardır. İşte çeşitli görev yapmama olabilir. Tepkilerini farklı şekillerde dile getiriyorlar. Kışlalarında bazen çeşitli işleri yapıyorlar. Yangın çıkarabilirler, yemeği dökebilirler. İşlerinden bazılarını tard edip atabilirler veya bir buyruğu yerine getirmeyip temsilci gönderebilirler huzura.
Hocam gittikçe...
Yani huzuru humayuna adam gönderip taleplerde bulunmalar artmıştır.
Ne yazık ki bugün de süremizin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Daha sorularımız var hocaya, önümüzdeki hafta sormayı umuyoruz ama hocam bu hafta Almanya'dan Ali Gürel adlı dinleyicimiz kitabı kazandı. Size, hocamıza saygılarımı gönderiyorum. Program için bizlere teşekkür ediyor değerli dinleyicimiz Ali Gürel.
Biz de selam söylüyoruz Ali Gürel Bey'e. İyi okumalar diliyoruz. Macaristan'da Türk aleminden çizgiler.
Güzel bir kitap, ciltli bir baskı. Güle güle okusun Ali Gürel adlı dinleyicimiz ve sadık dinleyicilerimiz Almanya'dan Aydın Küpeli, Veysel Kalak, Suudi Arabistan'dan Mehmet Ustaoğlu da hep yaptıkları gibi sağ olsunlar aramışlar, selamlarını, saygılarını iletmişler Gürel Hocam.
Biz de selam söylüyoruz Aydın Bey, Veysel Bey ve Mehmet Bey'e.
Değerli dinleyicilerimiz... Türk tarihinin her sayfası çok heyecanlı. Biz yine heyecanlı sayfalarda önümüzdeki hafta gezinmek, Türk tarihinin izini sürmek niyetindeyiz, amacındayız hocamızla birlikte. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.